أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu dinde sorgulamanın sınırları. Tabii din dediğimiz zaman elbette ki Allah'ın dini olacaktır. İlk yaratılan insan Adem Aleyhisselam, onun vesilesiyle melekler bir imtihandan geçirilmişlerdir. Sonra bütün insanlar yaratılıyor. Allah-u Teala'nın ilk indirdiği, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk indirdiği ayetlere bir bakalım. Oradan hareketle diğer ayetlere geçeriz inşallah. Biliyorsunuz Alak suresi inen surelerdendir. Hatta ilk inen sure olarak kabul edilir. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İkra Bismi Rabbikellezî halak. Muhammed Aleyhisselam'a emrediyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Okuyacağı nedir? Yaratan Rabbin. Yaratmaya dikkat çekildiğine göre elde de bir kitap yok. Al şu kitabı oku demiyor. Hadi Erdem Bey şu kitabı oku. Bu başka bir şey değil mi? Melek Cebrail Aleyhisselam getirip de şunu oku demiyor ki söylendiği gibi ben okuma bilmem desin. Yaratan Rabbinin adıyla oku denince yaratmaya dikkat çekilmiş oluyor. O zaman yaratıkları, mahlukatı oku demiş olur. Yani tabiatı bir oku bakalım. Hemen oradan insana dikkat çekiyor. Halakal insane min alak. İnsanı alaktan yaratmıştır. Alak derken işte rahim cidarına yapışmış olan embriyo deniyor. Sadece insan değil, bütün canlılarda o embriyo vardır. O zaman insanın farkı sosyal ilişkilerdir. İnsan tek başına yaşayamayan bir varlıktır. İkra, oku. Ve Rabbukel Ekrem, senin Rabbin çok cömerttir. Tabiata bak görürsün. Allah suyu vermiş, havayı vermiş, toprağı vermiş, ağaç vermiş, hayvan, her şeyi vermiş. Allah'ın bütün cömertliğini tabiattan okursun, görürsün orada. Peki, ellezî alleme bil kalem. İnsana bilgiyi de vermiştir. Alleme öğretti. Neyle? Bil kalemi kalemle öğretti. Kime öğretti? Allemel insâne mâlem yâlem. O insana ya da bütün insanlığa diyebiliriz, bilmediği şeyi öğretti. Tabi Kur'an-ı Kerim'in bir açıklama metodu var. Allah'ın kime neyi öğrettiğini Bakara suresinden hemen görüyoruz. Orada Bakara suresinin 31. ayetinde Allah-u Teala ve alleme Âdemel esmâe kullehâ diyor. Allah Âdem'e tüm varlıkların isimlerini diğer bütün ayetlere, ondan sonraki ayete baktığımız zaman gökleri ve yeri, sadece yeryüzünü değil, gökleri de öğretmiş. Yeri de öğretmiş. Ondan sonra o isimleri meleklere gösteriyor. Melekler tabi bilemiyorlar. 33. ayette Adem bunlara, meleklere Allah'ın kendine öğrettiği bilgiyi anlatınca Allah diyor ki ben dememiş miydim göklerin ve yerin bilinmezini ben bilirim diye. Demek ki göklerin yerin bilinmezini Adem Aleyhisselam'ın anlatmasıyla öğrenmiş oluyorlar. Allah Adem Aleyhisselam'ı göklerde yerdeki tüm varlıkları ve o varlıkların neye yaradığını öğretmiş. Ve ilk yarattığı kişiye de tabii elbiseyi de ayrıca yaratarak vermiş. İşte bu öğrettiği insan, Adem Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz, ona nasıl öğretmiş? Alleme bil kalem, yazıyla öğretmiş. Dolayısıyla yazının keşfi falan diye bir şey yok. Yani ben burada birkaç kere anlattım. Yani Erdem Bey söylemişti, ben çok etkilenmiştim ondan. İşte insanlar denemelerle, yanılmalarla şunu bunu keşfetmiş, demişti ki yani bir insan bir buğday tanesinden un yapmayı nasıl deneme yanılmayla öğrenir? Hatırlıyor musun?
Evet dedi. Hocam, evet. Sonra ondan bir de ekmek yapacak, onunla da karnını doyuruyor. O da temel gıda evet. Olacak bir de.
Yani bir buğdayı ezdiğin zaman ondan un çıkmaz ki. Bilemezsin yani. Ondan ekmek yapacaksın bilmem ne. Yani insan yaşayamaz ki. İnsan
bir tecrübeyle öğrenecek bir şey değil.
Tecrübeyle öğrenilecek bir şey değil. İnsan çünkü sosyal bir varlıktır. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, bundan sonra da şunu söylüyor. İnsanoğlu kendini yeterli gördüğü zaman sınırları aşar. O şeye bir baksana, bu Taha suresinin 121 olabilir. Adem Aleyhisselam'ı örnek verdik. Orada da onu örnek verelim. Yani ve asa Adem Rabbahu fegavaydı. Ha, taha değildi, gava. Ama birbirine yakın kelimeler. Diyor ki insan kendini kendine yeterli gördüğü zaman, yani şunu çok iyi bilin diyor Allah, innel insane le yatığa, taşar. Taşma işte şu suyu şu şeye kaseye suyu doldurdunuz. Tamamen dolduktan sonra taşar. İnsanoğlu da kendisini tamam ben biliyorum, tamam benim başka bir şeye ihtiyacım yok dediği andan itibaren taşkınlık yapar. İnnel insane, şurası bir gerçektir ki Arap dili açısından inne ve lam, yani çok güçlü bir vurgu yapılıyor. En küçük şüpheniz olmasın. İnsan kendini yeterli gördüğü an kesinlikle taşkınlık yapar. Yani en ra'ahu istana. Kendisini ihtiyaçsız gördüğü zaman taşkınlık yapar. Tabi bunda istisnalar elbette var. Hepsi değil ama genel karakter budur. Yani bakarsınız ihtiyaç içerisindeyse şey yok, ama ihtiyacım yok, benim şeyim yok dediği zaman taşkınlık eder. Mesela Adem Aleyhisselam'ı örnek verelim dedik. Adem Aleyhisselam'ı işte o ayetlerde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a diyor ki, hani iblis biliyorsunuz Adem'e secde etmemiştir. Allah tarafından görevden kovulmuş bir melektir. Ve meleği alada bulunan, yani en üst derecedeki meleklerden birisi olmasına rağmen Allah'a karşı o da taşkınlık yapmış ve kovulmuştur. Ve ondan sonra da meydan okumuş. Ben doğru yolun üstünde oturacağım. Bunların sağından, solundan, önlerinden, arkasından gireceğim. Göreceksin, çoğusu sana şükretmeyecek demiş. Bundan dolayı da Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı uyarmıştır. Çünkü Allah bu dünyayı imtihan için yaratmıştır. Cinler de insanlar da imtihandan geçecek varlıklardır. İblis de cinlerdendir. Demiştir ki bak bu İşte bu bahçeye girin diyor. İstediğiniz her şey var diyor. 117. ayetten itibaren değil mi?
Evet.
Her şey var. Burada ne aç kalırsınız, ne susuz kalırsınız. Bir açıkta, aç ve açıkta kalmazsınız. Güneşin altında kalmazsınız. Zaten ikisine de elbise de vermiyorlar. İlk insan elbiseli varlık. Elbise sonradan keşfedilmiş değil. Elbiseli varlıktır. Şimdi çünkü insanın deri yapısı elbisesiz yaşamaya müsait değildir. O elbiseden dolayı da dünyanın her yerinde, her şart altında yaşayabilecek bir imkanı olan tek canlıdır. Ama Allah-u Teala Adem'i şey yaptığı halde, Adem'e bahçede her şeyi veriyor. Burada hiçbir şeye ihtiyacın yok diyor. Şimdi ne olur? Kendisini ihtiyaçsız görüyor değil mi?
Evet.
Ondan sonra ne yapıyor Allah'ın uyarmasına rağmen?
Şeytan.
Ondan sonrasını oku.
Diyor kâle ya Âdemü hel edüllüke alâ şeceretil huldi ve mülkillâ yeble.
Bak şimdi doymuyor, bak taşkınlık edecek. Yani şimdi şuraya kadar dolmuş, her şey tamam. Evet, yok olmayacak bir saltanat. Ve ölümsüzlük. Ya muhteşem bir şey ya.
Tercih ettiği şeyler bunlar.
Aa, işte bir taşkınlık hemen. Allah'ın uyarmasına rağmen ne yaptı? Devamını oku.
فَاِكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا.
Kendi de yiyor, eşi de yiyor ondan. Allah'ın yasakladığı ağaçtan yiyorlar. Ne bu, tam bir taşkınlık değil mi? Ondan sonra
فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَّفِكَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى.
Şimdi o Adem ve Havva'nın diğer canlılardan tek farkı elbiseli olması. İblis de bunu hedef alıyor. İblis biliyor ki, çünkü en üst seviyedeki meleklerden Allah onlara bir sürü bilgiler öğretmiş. Biliyor ki yanlış yapan yaptığının karşılığında bir ceza alır. Bunların da farkı elbiseli olmaktır. Ben şimdi bunları yoldan çıkarırsam Allah bunlara o farklarını ortaya çıkaran şeyi, cezayı verir. Ondan sonra onları kandırıyor, yani şey yapıyor, taşkınlığa sürüklüyor. Onlar da o yasak meyveden yiyorlar. Yedikten sonra elbiseleri açılıyor. Ondan sonra da ne diyor Allah? Ve asa Ademu Rabbehu. Adem Rabbine isyan etti. Bak bu Adem kim? Bu Adem ilk insan. Havva da ilk insan. Peki bu Adem'e Allah bütün ihtiyaçlarını vermiş. Her şey var. Gereken bütün uyarıları yapmış. Allah bütün ilimleri vermiş. Bugün dünyada bak biz daha yeryüzündekilerin bilgilerinin çok az bir kısmını biliyoruz. Birçok derslerde bu konuları anlatıyoruz. Tekrar oraya girersek kendimizi tutamayız. Az bir kısmını biliyoruz. Ama Adem Aleyhisselam 7 kat göğe kadar, onun torunu olan Nuh Aleyhisselam ve ona uyanların hepsi 7 kat göğe kadar yolculuk yapan, oralarda gezip dolaşan insanlardı. Biz bugün şey bırakın, güneş ve gezegenler birinci kat semanın süsleri, birinci kat sema değil. Ondan yukarısı şeyler, bize bu bilgilerin hiçbirisi yok. Bak bu kadar çok bilgiyi Allah ona vermiş. Okuma yazmayı öğretmiş. Elbiseli, bütün yiyecekleri var. Her şey tamam. Ama iblise de uyuma diye uyarmış. Ne olmuş ondan sonra? Yoldan çıkmış. Ve asa Adem Rabbehu diyor. Adem Rabbine isyan etti. İsyan kelimesi en üst nokta değil mi? Fegava ne yaptı? Sınırları aştı. Yani işte bunun içine doldurduğun su sınırları aşarsa taştı deriz. Başka bir şey demeyiz. Onun için burada da Allah-u Teala insan kesinlikle taşkınlık eder. Kendini yeterli görürse eğer. Biz işte burada şu çok dikkat edelim. Yani falan adam büyük alimdir. Ya hata yapmaz. Filan adam. Şimdi dersimizin adı sorgulama. Tamam, sorgulamalıyız. Bu adamın yaptığı doğru mu? Bu adam bana dini anlatıyor. Acaba doğru mu anlatıyor? Öğretmeni Allah olan Adem Aleyhisselam, bir sosyal medyası yok bugünkü gibi. İşte kötü komşusu yok, şu yok, bu yok. Hiçbir şey, yani bakıyor ama her türlü imkan var elinde. Peki bu yoldan çıkabiliyorsa, tabi sonradan tevbekar olmuştur, hatasını anlamıştır. O ayrı bir konu. O zaman hiç kimseyi biz günahsız sayamayız. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden de öğrendiğimize göre Adem Aleyhisselam aynı zamanda Nebi'dir de. Çünkü onu da Allah-u Teala Bakara suresinde onun da şeylerini koyuyor, işaretlerini. Şimdi öyleyse hiç kimse yoldan çıkmaz değil. Allah-u Teala Zümer suresinin 65. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a da uyarılarda bulunuyor. Ne diyor orada? Diyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Şu bir kesin gerçektir ki sana şu vahyedildi. Senden öncekilere de yani nebilerin hepsine de. Peki nedir? Yine çok vurgulu bir ifade. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Hele bir şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Ben öyle sen nebiymişsin, sana ayet yem. Yok öyle bir şey yok. Ondan sonra وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kaybedenlerden olursun kesinlikle. Öyleyse hiç kimsenin dokunulmazlığı yok. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Herkes hata edebilir. Sorgulamak zorundayız ama nereye kadar? Sorgulamanın sınırları ne? Ondan dolayı burada defalarca şey yapıyoruz. İşte şeyin Mümtehine suresinin son ayetlerinden birinde 12. ayetti galiba. Hani kadınlara Muhammed Aleyhisselam'la biat yaparken bir bağlılık sözleşmesi yaparken وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي maruf diyor. Bu kadınlar sana marufta isyan etmeyecek. Yani maruf ne? Allah'ın kitabına uygunluğu sabit olan, belli olan şeyi. Söylediği Kur'an'a uyuyor. Orada isyan yok. Ama uymuyorsa tıpkı Ahzab suresinin 37. ayetinde olduğu gibi orada da şey yanında büyüttüğü, beslediği Zeyd eşini boşuyor. Boşadığını görünce tut diyor. Allah'tan kork diyor. Çok ağır bir baskı yapıyor. Ama Zeyd onu dinlemiyor. Çünkü eşini boşama hakkını kendine veren Allah. O bu hakkı onun elinden alamaz. İşte biz bunları çok iyi bilir. Evet, sorgulamanın bir sınırı olmalı. Bak Zeyd sorgulamış oluyor kendine göre. Tamam ama ne yapacağım? Allah'ın bana verdiği hakkı bu elimden alabilir mi? İşte Mümtehine suresinin ayetinde olduğu gibi.
İşte orada Allah'ın ayetini değil, Muhammed Aleyhisselam'ın ona söylediğini sorguluyor. Ama ha, Allah'ın ayetine teslim oluyor.
Allah'ın ayetine teslim yani oluyor.
Bizde tam tersi yapılıyor.
Evet, evet, olur. Ama işte insanlar kendilerini sınırlar aşıyorlar, evet, kendilerini tutamıyorlar. İşte şimdi bu girişten sonra bu konuyu neden aldığımızı Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet, herkesin gündemindedir. Özellikle anne babaların en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Çocuklarıyla alakalı, özellikle de çocukların din konusundaki tutum, davranış ve tavırlarıyla alakalı. Son zamanlarda da işte benim kızım, oğlum tamamen dinden uzaklaştı, deist oldu, ateist oldu. Dolayısıyla ben ne yapmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim gibi. Şimdi buradan deizm ve ateizmle alakalı pek çok ders yaptık. Bunun sebeplerine dair yine çok şeyler konuşuldu. Biz bugün bunun sorgulamayla ilişkisini konuşacağız. Gerçekten de bu deizm ve ateizmin en önemli motivasyonlarından bir tanesi sorgulama. Bu söyleniyor. Yani kardeşim, sorgulamadan ben hiçbir şeyi kabul etmem. Dolayısıyla sorgularım. Sorguladığımda da doğru buluyorsam tamam derim, bulmuyorsam hayır derim. Dolayısıyla kendisini merkeze koyan ve bu tavrını da dinde her şey için uygulayan nesiller oluşuyor. Şimdi peki bununla alakalı Rabbimiz bir koruma duvarı örmüş mü? Bununla ilgili daha önce konuşulmuştu burada. Allah-u Teala sorgulamanın sınırlarını göstermek için aslında insanlığa daha ilk doğuştan itibaren büyük bir lütufta bulunuyor. Eğer böyle bir lütufta bulunmasaydı gerçekten de biz bu sorgulamanın sınırlarını aşar ve sapabilirdik. Nasıl bir lütufta bulunuyor? Araf suresinin 172 ve 173. ayetlerinde Rabbimiz bir şeyin garantisini veriyor. Yani insan olan herkes için bunun garantisini veriyor. Yani dünyanın neresinde olursak olalım, hangi anne babanın çocuğu olarak doğarsak doğalım, hiç önemli değil. Rabbimiz her insan evladına bir lütufta bulunuyor. Ergenlik çağında ona öyle büyük bir tecrübe yaşatıyor ki, bir nevi bak ben senin Rabbinim. Doğduğundan şu ana kadar yaşadığın tecrübeler, gördüğün her şey benim ayetlerimdi. Dolayısıyla seni yaratan benim, beni görmezden gelemezsin ve bana hiçbir şeyi denk tutamazsın diyerek bu tecrübeyi bütün insanlığa yaşatıyor. Şimdi bu o kadar büyük bir lütuf ki, eğer bu olmasaydı biz sorgulamada sınır tanımazdık. Derdik ya ben her şeyi sorgulayacağım. Allah'ı da sorgularım, beni yaratan var mı yok mu onu da sorgularım. Bana gönderilen emirlere, kitaplara, bunlara da... Hayır, Rabbimiz bizi bundan koruyor. Diyor ki bak seni yaratan benim. Dolayısıyla benim yerimi tutacak hiç kimse yoktur. Şimdi bu lütuftan yararlanabilmek için ebeveynlere çok önemli bir görev düşüyor. Çok önemli bir görev. O da çocuklarımızı ergenlik çağına kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek. Bu nasıl olacak? Asla bilgi kirliliği, özellikle din konusunda bilgi kirliliğine çocukları maruz bırakmamamız gerekir. Hani gelişmekte olan çocuklara işte doktorlar, hekimler sürekli der ki ya işte bu gelişmekte olan bir çocuk, bak buna şu ürünleri sakın şey yapma, şu gıdalardan uzak tut, ne bileyim işte şudur ortamlara sokma. Öğütler verirler. Niye? Çünkü gelişmekte olan bir çocuk sağlıklı bir şekilde ergenliğe ulaşsın ki bundan sonraki hayatında da hastalıklara karşı bağışıklığı artsın, güçlü olsun. İşte din konusunda da ebeveynlere düşen en büyük görevlerden bir tanesi çocuklarımızın ergenliğe kadar din konusunda kirlenmemelerini sağlamak. Bu nasıl olur? Bu öncelikle doğru bilgi ile olur. Yani çocuklarımıza doğru dini bilgiyi vereceğiz. Tabii bunun için de öncelikle kendimizin doğru bilgiye ulaşması gerekir. Bu da önemli bir sorumluluk. Ve ayrıca koruma. Yani bakacağız ki okulda olabilir, çevresinde olabilir, şurada olabilir, burada olabilir. Dini konuda çocuklarımız kirlenmeye maruz kalıyorsa onları koruyacağız. Bu çok önemli. Niçin? Ergenlik çağına sağ salim ulaşsın ve Allah'ın ona yaşatacağı o tecrübeyi iliklerine kadar hissetsin ve bundan sonra en azından sorgulama yapacaksa sorgulamanın sınırlarını bilsin, öğrensin. Şimdi ergenlikten sonra hala eğer sorgulama, karşı çıkma, reddetme gibi bir takım şeyler oluyorsa çocukta, bu ne olabilir? Yani bu kendisini dikkat çekmek, hani toplumda çocuklar belli bir yaşa gelince dikkat çekmek isterler, kendilerini ön plana koymak isterler. Bundan mı yoksa fikir ve bir takım ortamlardan etkileniyor, bunların cereyanına mı kapılıyor? Buna karar vermek lazım. Veyahut gerçekten samimi mi? Yani bu da olabilir. Çocuklar hakikaten ergenlikten sonra da bir takım sorgulamalar içerisine girer ve bu konuda samimi de olabilir. Burada da eğer biz çocuğumuza eksik bir dini bilgi verdiysek onu kapatmamız gerekir. Çünkü herkes doğru bilgiye ulaşamayabilir, doğru bilgiyi çocuğuna veremeyebilir. Peki ne yapacağız bunun telafisi? Çocuğu yok sayma, çocuğa işte bizim toplumumuzda çok yapılıyor maalesef ve çok kötü etkileri oluyor. İşte annelik babalık hakkı hemen masaya konuyor. İşte sana sütümü helal etmem, yok işte şöyle olursa bak ben bunu kabul etmem, evlatlıktan hayır, böyle şeyler değil. Bu daha da bunu şey yapar, bu defa kronikleştirir. Yok saymadan, saygı duyarak ve en önemlisi de bu gençlerin Allah'ın kitabıyla buluşmasını sağlama yoluna gitmemiz gerekir. Yani kendi bilgilerimizi aktarmak değil, çünkü kendimiz de yanlış biliyor olabiliriz. Ki büyük bir ihtimalle böyledir. Ama bir bardak temiz suyun, hani hep söylüyoruz da, yerini hiçbir içecek tutmaz. Çünkü biz içine bir takım şeyler katabiliriz. Katabilirler, biz bunun farkında olamayabiliriz. Bir bardak temiz suyu bir insana verdiğiniz zaman hiçbir vücut onu reddetmez. Allah'ın kitabı da böyle olduğu için çocukları Allah'ın kitabıyla buluşturmak. Ya bak, bu Allah'ın kitabı. Bunu bir oku, kararını kendin ver. Ondan sonrası zaten eğer illa da hani çocuk bu tavrını devam ettirecekse orada bizim sorumluluğumuz olmaz. Bunun da güzel örnekleri var Kur'an-ı Kerim'de. Yani siz her türlü doğru işi yaparsınız, her türlü doğru bilgiyi verirsiniz. Ama Allah bütün insanlara tercih hakkını verdiği için tercihini farklı şekilde kullanmak isteyebilir. Biraz önce hocam Adem Aleyhisselam'dan bahsetti. Ben o kıssanın biraz ileriki aşamasını hatırlatayım. Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu var. Bu iki çocuk Adem'in çocukları, yani bir nebinin çocukları. Adem Aleyhisselam ikisine de aynı terbiyeyi, aynı eğitimi veriyor. Birisini ayrı bir odaya, birisini ayrı bir odaya alıp birisine eksik bilgi mi veriyor? Hayır, her ikisine de aynı bilgiyi veriyor. Peki ne oluyor? Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de müttakilere örnek olarak gösteriliyor. Diğeri kaybedenlere örnek olarak gösteriliyor. Demek ki doğru bilgiyi vermemize rağmen tercihte bulunacak olan yine insanın kendisi olduğu için ebeveynler şuna dikkat etmeliler. Yani ben elimden geleni yaptım, doğru bilgiyi ona verdim. Allah'ın kitabıyla onu buluşturdum. Ondan sonraki tercihi artık kendisinin, ona da artık kişi kendisi katlanacak. Yine mesela Nuh Aleyhisselam'ın evinde yaşamış, Nuh Aleyhisselam'ın eğitiminden geçmiş biri var değil mi? Biz işte Nuh Aleyhisselam'ın oğlu diye anlatıyoruz. Peki o niye öyle oldu? Nuh Aleyhisselam ona farklı bir terbiye mi verdi? Farklı bir dini eğitim mi verdi? Yanlış mı verdi? Hayır. Tercihini o şekilde kullandı. Ondan sonra yapılacak bir şey yok. Ama ebeveynler olarak eğer hani bu işi düşünüyorsak çocuklarımıza doğru dini bilgiyi vereceğiz. Allah'ın kitabıyla buluşturacağız. Böylelikle çocuklarımız en azından sorgulamanın ne şekilde yapılacağını, hangi aşamada sorgulama yapılacağını kendileri karar vermiş olacaklar.
Evet, tabii burada asıl konu şu. Tabii bu Allah'ın ayetlerini, yani yarattığı ayetleri Araf suresinin 172. Evet. ayetinde evet. okudun. Her insan doğduğu günden itibaren sorguluyor, görüyor. Yani anne babalar bunu bilir. Anne baba olmamış olanlar da kardeşlerinden, küçüklerden pekala görürler. Büluğa kadar sorgulama oluyor ve büluğ yaşına gelince Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kimsenin şüphesi yok. Herkes kendine göre de bir din, dine inandığını kabul ediyor. Şimdi bu Rusya son gidişimizde Kremlin'i bize gezdiriyor şey, oradaki bir görevli. Dedi ki, orada üç tane, yanlış hatırlamıyorsam, şey vardı, kilise vardı. Dedi ki, herkes Lenin'i dinsiz zanneder. Halbuki Lenin bu kiliselere gider ibadet yapardı dedi. Dedim ki, kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Bir de ilk gittiğimizde Moskova Üniversitesi'nde bir seminer verirken, işte herkes Allah'a inanır dediğim zaman, izleyici, hep üniversitenin hocalarıydı dinleyenler. Hepsi böyle birbirine bakarak tasdik ettiler yani şeyi. Dolayısıyla herkes bunu biliyor da asıl problem şu. İşte o ayette şey yapıldığı gibi sınırları aşmak, bir sınırda duramamak. Yani kendisini müstahni görmek. Dolayısıyla Allah-u Teala şunu söylüyor. Yani şunu şey yapalım. Kafir demek bilmeyen değil. Bilen ama gerçeği örtendir. Gerçeği örttüğü için de kesinlikle yalancıdır. Ondan dolayı Allah-u Teala mesela Ahzab suresinin 3. ayetinde şöyle اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ diyor. Allah yalancı ve yalancı olan, nankörlük edip duran kimseyi sevmez. Dolayısıyla kendisini bir şey zannediyorsa adam, Allah'ın kitabını çok iyi bilen birisi olabilir. Çok iyi Arapça bilen birisi olabilir. Ama o kendini öne alır, kibirlenir. Dine uymak yerine dini kendisine uydurur. ve sınırları aşar. Bu da sen onu hangi ayeti okusan yani bana okuma ben senden daha iyi bilirim demeye başlar. Evet şimdi sizi dinleyelim.
Teşekkür ederiz. Şimdi dersimizin konusu sorgulamanın sınırları olduğu için bu sorgulama kavramının, sorgulama teriminin kullanımındaki üstün körü ve yüzeysellik ya da ne bileyim biraz böyle düşünmeden kullanımı maalesef farklı sonuçlara sebep oluyor. Bunlar tabii yine her zaman olduğu gibi ikiye ayrılabilir. Biri ifrat, diğeri tefrit. Az evvel işte dersten önce hocamla müzakere ederken hocam geleneksel din anlayışında sorgulama diye bir şeyin zaten hiç kabul edilmediğini, asla olmadığını söyledi. Doğru. İşin bir aşırı kısmı bu. Yani orada hiçbir şeyi sorgulamamak, işte size din diye sunulan her şeyi gerçekten Allah'ın diniymiş gibi sunan kişinin ancak işte sizin açınızdan önemine bakarak kabul etmek ve körü körüne teslim olmak İstersene, kısmı var. Hocam onu siz örnek veririz. Ben çok hakim değilim. Yani o şekilde olur ama buna tabii tepki olarak da hocam şimdi sizin söylediğiniz gibi bu geleneksel dinde böyle bir algı oluşunca buna tepki elbette çok doğal. Yani siz Allah'ın dininde olmayan şeyleri Allah'ın diniymiş gibi kabul etmeye başladığınızda bir takım kişiler buna itiraz edebilirler. Onlar da elbette bu itirazlarına bir haklı gerekçe ortaya koyabilmek için bu sefer yine onlar da sorgulamayı ya hiç sorgulamadan da dine uyulur mu deyip bu kez sorgulama ifadesini alıp kendi sınırlarını kendileri çizerek kullanmaktalar ve o da başka bir aşırılığa ulaşmakta. Yani bunun bir durma noktasının olmadığı ortaya çıkmakta. Oysa ki hiçbir şeyi eksik bırakmayan Rabbimiz kitabında sorgulamayla da ilgili aslında çok ilkesel bize duyurularda bulunuyor, ayetler göndermiş ve buna biz buradan sorgulamanın sınırlarını çizdiğimiz zaman hangi konuda nereye kadar sorgulama olduğu, bunun nerede durduğu ve durduktan sonrasının ne olduğuyla alakalı çok net şeyler görebiliyoruz. Mesela sorgulama ifadesini böylesine özellikle tabii bu geleneksel dine karşı tepki olarak çıktığı için kendilerini Kur'an'dan referansla dine baktıklarını söyleyen bir topluluk tarafından çok istismar edilen bir şey. Dolayısıyla bu insanlar da aslında sorguladıkları şeyden sonra vardıkları yer kendi takip ettikleri kişilerin ya da hocalarının söylediklerinin doğru olduğuna ulaştıkları zaman sorgulamayı bırakıyorlar. Oysa sorgulanması gereken şeyin sonunun ne olması gerektiğini yine Kur'an'dan çizmemiz lazım. Mesela şöyle ifadeler kullanılıyor. İşte sosyal medyada ve ben direkt sosyal medyadan alarak koyduğum ifadeler bunlar. Koskoca bir kainatı yaratan Allah'ın bir kadının saçının teliyle ilgili ayet göndermesine mantıklı bir sebep bulmakta zorlanıyorum diyor birisi mesela. Yani bu bir işte sorsanız kendisi mümin birisi ama burada sorguladığı şey artık Allah'ın dini nedir aşmış. Allah'ın böyle bir ayet gönderemeyeceğini, onun ayet olduğunu da biliyor ama böyle bir ayet olmaz diye kendi aklını artık ilahlaştırma seviyesine gelmiş. Peki biz Kur'an'a baktığımızda ne görüyoruz? Mesela bir kere her şeyden önce dinin ismini Rabbimiz bize İslam olarak söylüyor. İslam. Ne demek İslam? Teslim olma demek zaten. Adı zaten teslim olmakla alakalı dinin. Yani kelimenin manası o. İkincisi başka nasıl ifadeler var, tabirler var, kavramlar var? Kulluk. Rabbine kulluk et ifadesi emri var bir kere her şeyden önce. Allah'tan başkasına kul olmak en büyük yasak. Yani sadece Allah'a kul olmak gerekiyor. Bu ne demek? İçerisinde kulluk olup da yani en büyük, en temel davranış biçimi kulluk olarak ifade edilen bir dinde sorgulamanın bir sınırı olmayacak mı? Bir insan kulluk ettiği zatın emrini ya da ayetini nasıl sorgulayabilir? Demek ki orada da bir teslimiyet gerekiyor. Sonra itaat ve isyan. Atiyullah ve atiyur rasul veya işte onun dışında isyanın tam zıttı olarak, itaatin tam zıttı olarak isyan, Allah'a isyan etmek, bu tamamen yasaklanan bir şey. Allah'ın ayetlerine karşı gösterilen böyle bir tavır tamamen yasak. Demek ki hem itaatin bulunduğu, hem kulluğun bulunduğu, hem teslimiyetin bulunduğu bir kitapta nasıl olur da sınırsız bir sorgulama yapılabilir? Bu olacak şey değil. Ayrıca ayetlere baktığımızda mesela teslimiyetin bayraktarı diyebileceğimiz bir nebi görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de, İbrahim Aleyhisselam. Elbette tüm nebiler öyle ama bize örnek olarak gösterilen İbrahim Aleyhisselam Bakara suresinin 128. ayetinde Rabbena vec'alna müslimeyni lek ifadesini kullanıyor. Ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek. Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş kişiler yap. Soyumuzdan gelenleri de sana teslim gelenlerden de sana teslim olmuş bir toplum oluştur. Bir ümmet oluştur diye dua ediyor. Yani dolayısıyla hatta devamında mesela 132. ayette İbrahim bu dine uymayı oğullarına görev olarak yüklemişti, emretmişti Yakup da. Ve dediler ki bunlar, oğullarım Allah sizin için bu dini seçti, ölene kadar ona teslim olmuş kişiler olarak yaşayın. Yani ona teslim olmadan ölmeyin, öldüğünüzde teslim olmuş kişiler olun buyuruyor Rabbimiz burada. Yani bu şekilde oğullarına yaptıkları bu öğüdü bize örnek olarak gösteriyor. Demek ki temel davranış biçimi zaten teslimiyet üzerinden Allah'ın dinine karşı. Peki mesela başka bir şey daha var. İman dediğimiz şey Allah'a güven, Allah'ın indirdiği ayetlere güven. Peki teslimiyetle iman ilişkisi ne? Teslimiyet Allah'a güvenin ispatıyla ispatını yapabilmemizin bir tek yolu. Yani sen Allah'a güveniyor musun? Bunu nasıl göstereceksin? Allah ne diyorsa odur diyerek, Allah dediyse bitti diyerek biz bunu ancak ispatlayabiliyoruz. Yoksa ben Allah'a iman ediyorum demekle bir ispat olmuyor ki. O zaman hayatımızı ne için yaşıyoruz? Bütün bir hayat Allah'a olan imanımızı teslimiyetle, Allah'ın indirdiğine teslimiyetle ispatın macerasıdır, serüvenidir. Bunu yapıp yapamayacağımızla alakalı. Nereden bunu söylüyoruz? Mesela innema umirtu en abude rabbe hazihil belde beldetillezi harramaha ve lehu kullu şeyin. Yani ben bu şehrin Rabbine kulluk etme emri aldım. Burayı harem bölgesi yapan odur. Her şey onundur. Ve umirtu en ekune minel müslimin buyuruyor Rabbimiz. Yani ben müslimlerden olmakla emrolundum. Bana böyle bir emir. Yani ne demek müslim? Teslim olmak demek. Teslim olanlardan. Yani Allah'ın Allah'a kulluk ona teslimiyetle ortaya çıkıyor. Ne diyorsa o. Sonra imanla arasındaki şey de öyle. Mesela işte şeyler. Bu sihirbazlar var biliyorsunuz, işte Firavun'un karşısında kendileri Musa Aleyhisselam'ın yaptıklarını görünce sorgusuz sualsiz teslimiyet, yaptıkları tek şey bu. Çünkü gelenin Allah'ın ayeti olduğunu biliyorlar, anlıyorlar. Mesela ilgili ayet şöyle, bu Araf suresinin 126. ayeti. Ve mâ tenkûmü minnâ illâ en âmennâ bi âyâti rabbina. Senin bizden intikam almak istemenin tek sebebi biz Allah Rabbimizin ayetlerine iman ediyoruz diye diyorlar Firavun'a. Yani iki dakika önce kulu kölesi oldukları Firavun'a böyle bir çıkışta bulunuyorlar. Çünkü gelenin Allah Rablerinin ayeti, Allah'ın ayeti olduğunu anlamışlar artık. Ondan sonraki söylemleri artık tam bir teslimiyetle ilgili. Lemma caetna, yani o şeyler bize geldiğinde, o ayetler, mucizeler. Rabbena efrigi aleyna sabran diyorlar sonrasında da. Tam bir teslimiyet. Rabbimiz sen bizim üzerimize sabır yağdır. Ve teveffena muslimin. Ve bizi Müslümanlar olarak vefat ettir. Yani huzuruna biz sana teslim olmuş olarak gelelim. Tek istediğimiz bu diyorlar. Dolayısıyla Allah'ın dininde temel davranış biçimi sorgulama üzerinden değil, teslimiyet üzerinden ilerler. Ha, peki sorgulama ile ilgili de ayetler var. Bunun çerçevesini Rabbimiz Kur'an'da çizmiş dedin başta. Bu nerede diye soracak olursak, işte o zaman da Rabbimiz bununla ilgili de bize gayet güzel bilgiler veriyor. Mesela Bakara suresinin 170. ayeti, Maide suresinin 104. ayetinde benzerleri var ama Son anda benim aklıma bu Lokman suresindeki şeyi geldi. Orada çünkü devamındaki ayette teslimiyetle alakası da kuruluyor, benzeri. Lokman suresinin 21. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve izâ kîle lehum ittebi'û mâ enzelallah. Onlara Allah'ın indirdiğine ittiba edin, uyun dendiğinde kâlû bel nettebi'û mâ vecednâ aleyhi âbâenâ. Derler ki biz atalarımızı, babalarımızı neyin üzerinde bulduysak, ne yapıyor olarak gördüysek biz ona uyarız. Evelev kâne şeytanu yed'uhum ila azabis sair. Ya şeytan onları o alevli ateşe çağırıyorsa yine de ona uyacaklar mı buyuruyor Rabbimiz? Şimdi demek ki Allah'ın indirdiği şey konusunda bir sıkıntı varsa sorgulanacak yer burası. Allah'ın indirdiği nedir? Biz Allah'ın dinini arayarak, sorgulayarak bulabiliriz. Ya da işte bize sunulan şey, bize din diye verilen şey Allah'ın dini mi değil mi? Burada bir faaliyet göstermemiz lazım. Çünkü bundan sonrası teslim olmak olacağı için, yani o sorgulamanın sonucu teslim olacağımız şeye ulaşmak olacağı için neye teslim olacağımızı sorgulayabiliriz en fazla. Devamında da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve men yuslim vechehu ilallah. Kim yüzünü Allah'a teslim ederse. Ve huve muhsin. Ve güzel davranarak, bunu muhsinlerden olarak bunu yaparsa. Fekad istemseke bil urvetil vuthka. İşte en sağlam kulba yapışmış olan ancak böyle yapışır, yani odur buyuruyor Rabbimiz. O zaman en sağlam kulba yapışmış olur. Bakın, en sağlam kulba nasıl yapışıyor? Allah'ın ne indirdiğini tespit ettikten sonra ona sadece teslim olarak. Sorgulama Allah'ın dini, Allah'ın indirdiği bulunduktan sonra biter. Ondan sonra tamamen teslim olmanın konusu başlar. Aksi takdirde işte az evvel okuduğum kişinin söylediği gibi, ya Allah bütün kainatı yaratan Allah bir insanın saçının teliyle uğraşma. Tamam, o zaman bana şunu söyleyin. Akşam namazı niye 3 rekat? Hadi sorgulayın bakalım. Niye 3 rekat? 4 rekat farzını kılınca akşam namazı kılmış oluyor muyuz? Ya da 2 rekat kılınca kılmış oluyor muyuz? 29 gün ya da bir gün eksik diyelim Ramazan orucu tuttuğumuzda oruç tutmuş oluyor muyuz? Olmuyoruz ki. Allah ona oruç demiyor ki. Bütün Ramazan'ı oruçlu geçirirseniz Allah ona es-sıyam diyor. Ya her şeyi bırakın. Kocası ölmüş kadının bekleyeceği iddet süresinin 4 ay 10 gün olmasını hangi akılla sorgulayıp bulabileceksiniz? Hangi şeyle? Niye 4 ay 9 gün değil? Niye 4 ay değil? Şimdi bunları söyleyince de şöyle örnekler veriliyor. Deniyor ki ya sen hiç İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ı sorguladığı ayeti görmedin mi? Yani İbrahim Aleyhisselam hem Rabbi ona teslim ol dediğinde ben alemlerin Rabbine teslim oldum diye daha dakika bir gol bir hemen böyle giriş yapacak meseleye. Hem de ondan sonra Allah'a sorgulayacak. Böyle bir şey olabilir mi? O örnek gösterdikleri ayet işte hepimizin bildiği o Bakara suresinin 260. ayeti. Orada bir gün İbrahim şöyle demişti. Rabbim ölüyü nasıl dirilteceksin bana göster. Şimdi bunun neresi Allah'a sorgulamak?
Öyle mi?
Ya bu öğrenmek, ya bir şeyin hikmetine varmak, bir şeyi öğrenmek, o konuda derinleşmekle sorgulamak arasında en küçük bir ilişki yoktur. Ama siz sorgulama ifadesini tamamen bağlamından koparıp gelişi güzel kendi kafanıza göre kullanırsanız işte bu ayeti sorgulamaya örnek gösterirsiniz. Peki bakalım İbrahim Aleyhisselam burada neyi sorguluyor? İnanmadın mı diyor Rabbimiz? O da evet elbette inandım. Kalbim tatmin olsun diye sordum diyor. Şimdi sonra 4 kuş al diyor. Şimdi sorgulayan insan şunu demez mi? Ya niye kuş?
Niye 4
tane? Niye 4? Ya 1 değil. 1 de olsa aynı şeyi yapacak. 3 değil, 2 değil. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor peki? Gidip 4, 5 tane mi kuş alıyor? Ya da 5 tane şey mi, kedi mi alıyor? Yok. Ne diyorsa onu yapıyor. Teslimiyet bu ayetin zaten temel şey, davranış şeysi, örneği. Onları kendine alıştır. Bunu da aynen yapıyor. Hiç itiraz yok ki. Her dağa bir parçasını koy ve çağır onları. Bunların hiçbirinde itiraz yok. Bakın bize söylese belki Rabbimiz diyeceğiz ki ya Allah Allah niye böyle bir şey yapıyorum ben şimdi? Benim sorduğum soruyla bunun ne alakası var der insan. Ama öyle bir şey yapmıyor İbrahim Aleyhisselam. Tüm güçleri sana gelecekler. Bil ki Allah üstündür, doğru karar verir. Yani bize sorgulamaya delil olarak getirdikleri ayetin tam tersi teslimiyete delil olduğunu görmek aslında çok kolay. Yeter ki biz bu ifadeleri, sorgulama ifadelerini doğru kullanabilelim. Son bir ayet okuyacağım. Yine bu neyin sorgulanmasının çerçevesini Rabbimiz çizmiştir dedik. Yani Allah size verilenin Allah'ın dini olup olmadığıyla ilgili siz bir tahkikat yapabilir, yapmak zorundasınız zaten. Çünkü devamında ona teslim olmanız gerekecek. İkinci aşama o olduğu için. Mesela buna bir örnekte Fussilet suresinin 52. ayeti. Kul eraytum in kana min indillah thumma kefertum bih. De ki hiç düşündünüz mü? Ya o Allah katındansa ve siz de ona kafirlik edin, onu görmezden geliyorsanız. Ya o Allah katındansa siz de onu görmezden geliyorsanız. Demek ki tersinden düşünürsek, ya Allah katından değilse ve sen de ona din diye teslim olacaksan. Demek ki bir şeyin Allah katından olup olmadığıyla ilgili yapılacak tahkikat elbette Kur'an'a uygundur. Buna ister sorgulama deyin. Bence bu da sorgulama değil. Yani en azından Türkçe'de tırnak içerisinde sorgulamaya bugüne kadar yüklenmiş anlamlar burada söyleneni dolduran şeyler değil. O sorgulama çok daha başka yerlerde. Ama bir tahkikat, bir araştırma denebilir. Yani ciddi olan, samimi olan bir insan Allah'ın dininin ne olduğunu elbette araştıracak, bulacak, görecek. Ama ondan sonraki aşama ancak teslimiyetin konusudur. Artık orada şey biter. Çünkü itaatten bahsediyor Rabbimiz. Kayıtlı şartlı itaat olur mu? Sizin hep verdiğiniz bir örnek vardı hocam. Ben bu konularda hep onu hatırlıyorum. Yani birisini oturtmuşlar, kafasına da silahı dayamışlar. Teslim ol diyorlar. O da diyor ki tamam ama bir şartım var. Ya böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olur mu?
Böyle bir sahne olmaz.
Ya böyle bir sahne olmaz yani. Hiç kimse o diziyi ikinci bölümünü seyretmez. Kalkar o yayından yani. Dolayısıyla kavramlarımızı, ifadelerimizi biraz düşünerek kullanmamız lazım. Böyle sosyal medyadan din öğrenmek zaten maalesef son dönemin, ya işte adamlar şey yapıyorlar, bilmem ne sözlükten Kur'an okuyormuş, meal okuyormuş falan. Yani böyle bu insanlar sonra işte bunları istismar edip ortalıkta kullanıyorlar. Bunlara bizim gibi hassasiyet gösteren dostlarımızın, takipçilerimizin daha dikkatli karşılaması lazım, yaklaşması lazım.
Şey suresinde okuduk ya, Alak suresinde insan kendini kendine yeterliyor diyor an
azıyor.
Sınırları aşıyor. Dolayısıyla herkesin yoldan çıkma hakkı var, ne yapalım? Önemli olan biz çıkmayalım. Evet. Şimdi burada dersin sonu olarak şu şeyleri şey yapalım. Teslimiyet konusunda Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de kesin emirler vermiştir. Neye teslim olacak? Diyor ki Ahzab suresinin baş tarafında, ey Nebi, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilen, bütün kararları doğru olandır diyor. Rabbinden sana vahyoluna neyse sen ona uy. Neye uyacakmış? Kendine vahyoluna. O da Kur'an-ı Kerim tabii. Ona uy. Peki hani şimdi Kur'an-ı Kerim tabii dedik de şimdi hemen diyorlar ki bir de vahiy gayrimetlu var. Şimdi biraz sonra var mı yok mu evet. Göreceğiz yani. Ona uy. Yani hadislerin de vahiy olduğunu söylüyorlar. Halbuki o Kur'an'dan doğru hadisler Kur'an'dan çıkarılmış hikmetlerdir. Ondan sonra şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır diyor. Allah'a güvenme dayan, sana dayanak olarak Allah yeter. Allah'tan başkasından bir beklentin olmasın. İşte Allah'a teslimiyet bu. Peki burada sorgulama, yani şu az önce Erdem Bey'in söylediği olumsuz anlamda değil de olumlu anlamda diyelim. Acaba doğru mu değil mi şeklindeki sorgulama yapılabilir mi? Elbette yapılır. Elbette yapılır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile yanlış yapıyorsa onun yanlış dediğine asla uyulmaz. Şimdi mesela buna dersin başında da okuduk. Şimdi anlatmıştık. Şimdi mealini okuyayım size. Ahzab suresinin 37. ayeti. Diyor ki Allah burada, ey Muhammed, hani bir gün Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kişiye, onun adını da söylüyor zaten biraz sonra, Zeyd. Evlatlık olarak yanında büyüttüğü Zeyd'e. Eşini nikahında tut. Demek boşamış. Çünkü tekrar dönme hakkı var. Eşini boşayan kişilerin. Nikahında tut. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Bize bu Allah'tan kork diye de tercüme edilir. Diyordun bakın. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü olduğunda şüphe edebilir mi? Zeyd'e bu Kur'an'dan şey yapıyor. Tut, sakın yanlış yapma diyor. Peki, aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. O da Zeyd boşarsa Allah'ın onu Zeynep'le evlendireceğinden, insanlara örnek yapacağından korkuyordu. Zaten burada onu söylüyor Allah. Açıklıyor. Oysa doğru olan Allah'tan çekinmendir. Ne insanlardan çekiniyorsun? Bak burada Allah'ın ayıpladığı Zeyd mi? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam ayıplıyor diyor. Niye insanlardan çekiniyorsun diyor. Zeyd boşanıp eşiyle ilişiğini kesince seni onunla biz evlendirdik. O da evlenmek istemiyor. Zeynep de istemiyor. Evlendirdik ki müminlerin evlatlıkları eşleriyle boşanıp ilişkilerini kesince onlarla evlenmeleri konusunda kendilerine bir sıkıntı olmasın. Allah'ın buyruğu yerine gelmiştir. Şimdi burada bir hadis rivayet, efendim raviler şunlar bunlar hiç denmeyecek şekilde Allah'ın kitabı, Zeyd onun yanında büyümüş kişi Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü tutmuyor, eşini boşuyor. Ama Allah onu değil Muhammed Aleyhisselam'ı şey yapıyor. Niye? Bu söz Kur'an'a uygun mu diye. Çünkü onun da uymak zorunda olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Ama peki şimdi bugün aşırılığa kaçanlar var. Eskiden beri bu aşırılık İslam'ın bir olmazsa olmaz, yani İslam diye bize gelen şeyin olmazsa olmazı olmuş. Bakın şurada İbn Abidin diye meşhur olan bir kitap. Biz İstanbul Müftülüğü'ne fetva verirken en çok bunu kullanırdık. Sonradan bunların yanlışlarını gördük. Şimdi bunun 4. cildinin 235. sayfasında Ebu Suud, Şeyhülislam Ebu Suud, biliyorsunuz o da çok meşhurdur. Herkes kafa tepesinde gezdirir. Şimdi diyor ki bu kitabı yazan kişi, ben diyor Şeyhülislam Ebu Suud'un maruzatında şunu gördüm. Maruzat diye bir kitabı var onun. Şunu gördüm diyor. Ben bir öğrencinin sorusu özetle şöyleydi diyor. Yanında bir hadis okunuyor öğrencinin. O da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadisleri doğru mudur? Onunla amel edilir mi? Yani söylediği sözlerin tamamı doğru mudur? Onunla amel edilir mi? Bunu sorunca Ebu Suud şöyle diyor. Hepsi doğru mudur? Onunla amel edilir mi? Bak açıkça Kur'an'da o geçmesine rağmen onun sözüyle Zeyd amel etmedi. Allah onu değil, Zeyd'i ayıplamadı. Doğru mudur, amel edilir mi diye öğrenci soru soruyor.
Eyvah, yandı hocam.
Öğrencinin soru sorma hakkı yok bakın. Nereden nereye gelmişiz? Dikkat edin. Burada diyor ki hemen şu cevabı verdi. Diyor ki bu kişi bununla amel edilmez, her hadisle amel edilmez demek istiyor. Bu soru şekliyle bu kafir oldu diyor. Öğrenci diyor sen bu soru şeklinde kafir oldun diyor. Görüyor musun? Evet. Soru sen kafir oldun diyor. Ama diyor bu sorunun içeriği Nebi'yi biraz aşağılama anlamı taşıyor. Hani diyor ki sen kafir oldun, tevbe etmezsen öldürülürsün diyor. Çünkü onu da bu dine iftira olarak koymuşlar. Tevbe etmezsen öldürülürsün. İblis Allah'a meydan okuyor, Allah onun ömrünü uzatıyor. Ama da tevbe etmezsen öldürülürsün diyorlar. Ondan sonra diyor ki Fakat diyor, o sorunun içeriği var ya, ondan dolayı tevbe etsen de öldürüleceksin diyor. Çünkü zındık oldun diyor. Bir de zındıklık diye bir kavram uydurmuşlar. Çünkü kendi yaptıkları, bu dine yaptıkları iftiraların sorgulanmasını engellemek için zındıklık diye kavram da uydurmuşlar. Adama kafir diyemiyorlar. İçi de mümin, dışı da mümin, zındık diye bizim görüşümüz aykırısın. Derhal kellen gidecek. Ve bu sistemde orada öğrencilerden herhangi birisi kalksa, o öğrencinin kafasını uçursa hiç kimse onu yargılayamaz.
Sevabı büyük olur.
Yargılayamaz. Ve bu Ebu Suud bu. Ben burada dedim ki Allah Allah, yani bunu okuduğum zaman ya Ebu Suud gerçekten bunu diyor mu? İşte bizim işte Süleymaniye Kütüphanesi bize çok yakın biliyorsunuz. Hemen Süleymaniye Kütüphanesi'ne maruzat aldım. Ben baktım ki yani bu hakikaten bir özet bu.
Fazlası var eksiği yok.
Fazlası var eksiği yok. İşte bakın evet o son derece kötüydü. Bana kalırsa ben şahsen bu sorgulamanın başlamış olmasından çok mutluyum. Elbette aşırılık yapanlar, elbette kendisini Tanrı yerine koyanlar, iblis gibi davrananlar elbette olacak. Ama Erdem Bey'in biraz önce söylediği gibi anne babalar, işte Fatih Bey de söyledi, anne babalar çocuklarına Kur'an'ı öğretsinler. O arada kendileri de öğrenir. Ve Kur'an'ı doğru öğrenmeye, yani Allah'ın tabiat ayetlerini, gözlemlemelerini söylesinler, Kur'an'ı öğrensinler, doğruyu bulmak için araştırma yapsınlar. Ama Allah'ın kitabına uygunluk ortaya çıktığı an her şey biter. Allah-u Teala cümlemizi kendi kitabına tam teslim olan samimi müminlerden eylesin. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.